Ayrım 8, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 92. Gök Tanrı göğün belli bir katında. Bütün dini ayinler göksel hareketi, dünyaya bakış sistemini anlatır. Ki değişik sistemleri göksel ve yaratılışla ilgili algılamalar meydana getirmektedir. Şamanın da Mevlevi'nin de Alevi'nin de hareketleri gökyüzünde ne görüyor ne biliyorsa, yaratılıştan doğuştan ne anlıyorsa öyledir. Cemal Şener kitabının başında Mezopotamya ve Hint-İran etkilerinin Orta Asya işlerine kadar geldiğini, ancak Asyatik biçimin mitolojik ve kozmolojik olarak Mezopotamya'dan, Sümer'den 20.000 ila 25.000 yıl daha eski olduğunu söylemekteydi. Böyle bir durumda Cemal Şener'in kozmolojiye ağırlık vereceğini ya da ilgili bölümde ciddi davranacağını sanıyorsanız aldandınız demektir. Ciddi davranmıyor. Türkler söz konusu olduğunda şamanist dünya görüşünün üç ana kısımda incelendiğini görüyoruz. Yukarısı aydınlık alemdir, tanrısı ülgendir ve iyi ruhlar orada otururlar. Yeryüzünde yani orta dünyada insanlar oturmaktadırlar. Aşağıdaki dünyada ise tanrı erlik ve ona bağlı kötü ruhlar oturmaktadır. Bunlar genel bilgilerdir. Cemal Şener'i izlerseniz hiçbir şey öğrenemezsiniz. Kafanızla karışır. Şamanist halklarda gök tanrı göğün belli bir katında bulunan ve insana benzeyen bir varlık olarak düşünülmüştür diyor. Gök tanrı göğün belli bir katında bulunuyormuş. Oysa biz açık seçik olarak gök tanrının hangi katta oturduğunu merak ediyorduk. Cemal Şener'in kitabını da bunun için, bunu öğrenmek için inceliyoruz. Acaba pro-Türk dönemde Türklerin kozmik anlayışı nasıldı, bunu merak ediyoruz. Dünya nasıldı, yerinde mi duruyordu? Gökyüzü nasıldı, kaç kattan oluşuyordu? Hareketi nasıldı? Dünya yuvarlak mıydı, düz müydü? Hangi katlarda kimler oturmaktaydı? Alevilerle şamanlar arasında kozmik bağ var mıydı, varsa neydi? Kafamızda pek çok soru var ve bunları bulmaya çalışıyoruz. Bakalım Cemal Şener bu konuları nasıl anlatıyor? Şu alıntıya bakar mısınız? Alt aylarda göğün 3 veya 9 katından söz edilir. Ayin sırasında şaman bu göğün katlarına yolculuk eder. Bu katlardan 7 veya 9 katı aşmak gerekiyor. Bu tabaka veya katların sayısı bazen 17'ye çıkmaktadır. Orta Asya'da ayin için kurulan çadırlar doğrudan doğruya göğü temsil eder. Bazı yerlerde 33 gök dairesinden bahsedilir. Dipnot: Cemal Şener, Şamanizm, Türklerin İslamiyet'ten Önceki Dini, sayfa 49. Bu alıntıdan siz ne anladınız? Alt aylarda kaç kat varmış? 3 mü, 9 mu, 17 mi, 33 mü? Bu alıntıdan ne öğrendiniz? Bize sorarsanız hiçbir şey öğrenemedik, kafamız daha çok karıştı. Ayrıca kattan ve daireden aynı yerde söz ediyor Cemal Şener. Bilindiği gibi gök katı Asyatik sistemin bir öğesidir. Oysa gök dairesi anlayışı Batlamyus sistemine aittir ve Asya ile ilgisi bulunmamaktadır. Türkler bazı yerlerde 33 gök dairesinden söz edemezler. Alıntıya devam edelim. Tanrı veya en büyük ruh göğün en üst katında ve insan biçiminde düşünülürmüş. Abakan Türkleri Tanrı'dan söz ederken onun çadırını bile anlatırlar. Altay Türklerinin inanışlarına göre ise Ülgen altın kapılı bir sarayda altın bir taht üstünde otururmuş. Anlıyoruz, Tanrı göğün en üst katında oturuyormuş, çadırı bile anlatılıyormuş ve tahtı da altınmış. Anlıyoruz, ancak Ülgen'in hala göğün kaçıncı katında oturduğunu bir türlü anlamış değiliz. Cemal Şener en üst kat diyor. Böyle bir kozmik anlatım olur mu? Böylesine ciddi ve iddialı bir konuda yazılan kitabın dikkatle oluşturulması gerekmez miydi? Cemal Şener'in kitabının pek çok yerinde çarpıcı çelişkiler bulunmaktadır. O iyiliklerin Ülgen'den, kötülüklerin ise erlikten geldiğini anlatırken aniden şunları söylemektedir. Gök Tanrı çeşitli kudret ve sıfatları ile tanınır. Gökte yaşayan en büyük ruh olarak yeryüzünü, güneşi, ayı ve yıldızları, gök kubbeyi yaratan düzeni sevk ve idare eden, kaderi tayin eden bir güçtür. Gök Tanrı her şeye sahiptir, o her şeyi yapabilir. İnsanlara çocuk veren odur, o yalnız iyilik eder, insanlara kötülük etmez. Gök Tanrı'nın her şeye sahip olduğunu, insanlara sadece iyilik ettiğini, kötülük yapmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bundan sonra gelen cümle ise şöyledir. Gök Tanrı yeryüzüne kızarsa bu tepkisini kıtlık, fırtına gibi çeşitli doğa olayları gibi şeylerle ifade eder. Oldu mu şimdi peki? İnsanlara sadece iyilik eden Gök Tanrı neden insanlara kızıyor ve kıtlık ve fırtına gönderiyor? ya da kıtlık ve fırtına insanların iyiliğine midir? Şimdi sıkı durun. Cemal Şener yine Altay Türklerinden söz edecek. Daha önce yine Altaylılardan söz etmişti. Altaylarda göğün 3 veya 9 katından söz edilir. Bu katlardan 7 veya 9 katı aşmak gerekiyor. Bu tabaka veya katların sayısı bazen 17'ye çıkmaktadır. Orta Asya'da ayin için kurulan çadırlar doğrudan doğruya göğü temsil eder. Bazı yerlerde 33 gök dairesinden bahsedilir demişti. Ama hemen 50. sayfada aklımızı iyice karıştırmaktadır. Cemal Şener bu defa da şöyle söylemektedir. Altay Türklerinde Tanrı Ülge'nin 7 veya 9 oğlu, 9 kızı ile bir takım yardımcı ruhları bulunur. Araştırmacı Anohin Material adlı eserinde Tanrı Ülge'nin oğullarının adlarının şunlar olduğunu yazmıştır. Karşıt, Pura, Kan, Yajılkan, Burçakan, Karakuş, Paktıkan, Erkan. Cemal Şener Anohin'den bir alıntı alıyor. Hiç inceleme gereği duymuyor. Çünkü kendinden çok emin. Anohin'in Ülge'nin kaç oğlu olduğu konusunda görüşünü Cemal Şener'den öğrenme imkanımız bile yok. Altay Türklerinin Tanrı Ülge'nin 7 veya 9 oğlu olduğunu düşündüklerine göre acaba Anohin bu sayıyı kaç olarak vermektedir? Anohin'in saydığı isimleri biz de rakam olarak sayalım. 8 rakamına ulaşıyoruz. Acaba sizce Anohin Ülge'nin kaç oğlu olduğunu söyleyebilir mi? Ne dersiniz? Cemal Şener virgülü bir yerde yanlış kullanıyor bize göre. 7 kattan ibaret olan göğün en üst katında Ülgen ve eşinin oturduğu varsayılır. Diğer katlarda ise tanrıların oğulları ile insanlara elçi olarak gönderilen ruhların oturduğuna inanılır. Bu alıntıyı nasıl anlayacağız? Gök 7 kat olarak kabul ediliyor. 7. katta Ülgen ve eşinin oturduğu varsayılıyor. Geriye 6 kat kalır. Cemal Şener'e göre 7 veya 9, Anohin'e göre ise 8 çocuk diğer katlarda oturmaktadır. Acaba bu çocukların hangisi nerede oturuyor? Bu belli değildir. Bu durumda bazılarının birer ikişer aynı katta oturmaları gerekmektedir. Cemal Şener konuyu doğru dürüst anlatarak merakımızı gidermiş değildir. Aldığımız alıntıda tanrıların oğulları da demektedir. Bu gökyüzünde Ülgen'den başka tanrıların bulunduğu anlamına geliyor. Tanrıların oğulları dediği zaman diğer tanrı veya tanrıların isimlerini de söylemesi gerekirdi. Acaba Ülge'nin karısı da mı tanrı? En azından bunu söyleseydi iyi olurdu. Tanrı sayısı ve onlara sunulan törenler, kurbanlar ve tanrıların çocuklarının sayısı ve adları boylara göre değişiklikler gösterebilmektedir. Bu durum çok tanrılı inanç sisteminin olası özellikleridir diyerek Cemal Şener içinden çıkamadığı durumu başından atmaktadır. Biz pro-Türk dönemden söz etmekteyiz. Türklerin ortak anlayışı neydi? Kozmik anlayışları neydi? Dünyayı, uzayı nasıl algılıyorlardı? Mitolojik ve kozmolojik anlayışları nasıl şekillenmişti? Yoksa orada böyleydi, burada böyleydi. Gök 3, 7, 9, 33 katlı şeklinde toplama, yığma bilgiler doğru bilgiyi oluşturmamaktadır. Doğru dürüst bilgi istemekteyiz. Cemal Şener şamanın hareketi konusunu da ucu açık bırakıyor. Şamanın nereye gittiği belli değildir. Göğe çıkıyor ama nereye çıktığı meçhuldür. Örneğin Altaylarda şaman göğe çıkarken, Tanrı Ülge'nin diğer oğlu Karakuş'un kartal şamana göğe çıkarken yardımcı olduğuna, gök seyahatinde şamana, gök seyahatinde şamana. Şaman göğe seyahat yapıyor, göğe çıkıyor ancak nereye çıkıyor? Altay şamanının göğe çıkarken 6. katta Ay Baba'yı, 7. katta ise Güneş Ana'yı selamladığı söylenir diyor Cemal Şener. Güneş Ana'nın 7. katta ne işi var? Biz Cemal Şener'den 7. katta Tanrı Ülge'nin oturduğunu öğrenmiştik. Diğer katlarda ise tanrıların oğulları oturuyordu. Tanrı Ülgen Güneş'le birlikte mi oturuyor 7. katta? Peki Ülgen ile eşi ne oldu, nereye gittiler? Peki şaman göğe çıkarken 7. katın üstüne mi çıkıyor? 6. katı ve 7. katı selamladığına göre? Başka bir soru daha. Şaman 5. kata çıkamaz mı? 5. kata çıkarken 6. ve 7. katı selamlayamaz mı? Veya 7. kata nasıl çıkıyor? Diyelim ki 6. kata çıktı. Ay soğuktur, ona bir şey yapamaz. 7. kata çıktığı zaman şaman yanar cayır cayır. Anlatılması gereken ama anlatılmayan göksel sistem. Cemal Şener izlemekte, eleştirmekte zorlanıyoruz. Nihayet Cemal Şener'in kitabının özüne koyması, genişletmesi, doğru dürüst bilgi vermesi gereken bölümüne geliyoruz. Ancak hiçbir şey öğrenemeden geçiveriyoruz bu bölümü. Bir arkadaşımız fıkra anlatmıştı. Fıkra şöyleydi. Şehirler arası bir otobüs Sungurlu Dağ tesislerine yaklaşmaktadır. Şoför mola verecektir. Eline mikrofonu alan şoför şunları söyler. Sayın yolcularımız, Sungurlu Dağ tesislerine gelmiş bulunuyoruz. Aha da geçtik. Bazı Altaylılara göre gök çadır gibidir. Yakutlar göğün üst üste gerili tabakalardan oluştuğunu düşünüyorlar. Yıldızları da bu tabakalardan gök ışığını sızdıran delikler olarak kabul ediyorlar. Göğün bir merkez etrafında döndüğünü varsayıp bu noktaya yer göbeğine karşılık olarak gök göbeği diyenler de bulunuyor. Kutup yıldızına da çivi, gök çivisi, çivi yıldız gibi adlar vermişlerdir. Kırgız, Başkıt ve Simirya Türkleri kutup yıldızlarını demir kazık, Moğol ve Tunguzlar ise altın direk olarak adlandırmaları anlayışı, göğün büyük bir sütun veya miğferin ucunda dönebileceği anlayışından ileri gelmektedir. İnanca göre tanrılar da atlarını bu kazığa bağlarlar. Bu belirtilen dengelerin bozulması ile korkunç olayların olduğuna inanılır. Yerine göre bu yıldızlara at kurban ederler ve içkiyi lokma olarak sunarlar. Dipnot Cemal Şener, adı geçen eser sayfa 52-53. Hepsi bu kadar. Koskoca Orta Asya'nın, koskoca Türk dünyasının kozmik anlayışı sadece iki paragraf. Onda da bilgi kırıntılarından başka hiçbir şey yok. Bazı Altaylılarda şöyle, Yakutlarda böyle, Kırgızlarda şöyle diyor. Kutup yıldızından söz ediyor ve göğün büyük bir sütun veya miğferin ucunda dönebileceği anlayışı diyor. Göğün bir merkez etrafında döndüğünü varsayıp diyor. Gök nerede dönüyormuş? Bilgi vermiyor. Dünyanın konumu ne? Neden kutup yıldızı? Kim nereye doğru dönüyor? Nasıl dönüyor? Bu dönmelerin şamanın hareketleriyle bir ilişkisi var mı? Şamanın kutup yıldızı ile ne ilgisi var? Neden çadır göğe benzetiliyor? Neden kazıktan söz ediliyor? Şaman ile kazığın ne ilgisi var? Peki neden Anadolu'daki Türkler de kutup yıldızına şöyle diyorlar? Onlar da gök bir sütunun veya miğferin ucunda dönüyor diyorlar, demiyor. Kutup yıldızları diyor bir de, gökte birden fazla kutup yıldızı yok. En önemli konu bir çırpıda geçilmiştir. Aslında bizim açımızdan konu kapanmıştır. Göğün bir merkez etrafında döndüğünü varsayıp diyen ama nasıl döndüğünü, merkezin ne olduğunu bile söyleyemeyen bir kitabı incelemek takdir edersiniz ki çok zordur. Genel olarak Alevilerin güneş merkezli düşündüğünü, Alevilerin gezegenlerin aynen güneşin etrafında döndüğü gibi semah döndüklerini söyleyen Cemal Şener aynı şeyleri şaman için de söyleyebilir mi? Yukarıdaki alıntıda güneş nerede? Dünya yuvarlak mı? Dünyanın hareketi var mı? Nasıldır? Bunlar hiç anlatılmıyor. Kutup yıldızından söz ediliyor ama çok çabuk bir şekilde geçiştiriliyor. Eski Türklerde göksel sistem. Eski Türklerde gök anlayışının özünü, esasını, temelini güneş değil, kutup yıldızı oluşturur. Bütün evren kutup yıldızının etrafında hareket eder. Kutup yıldızı 5. katta hareketsiz bir şekilde durmaktadır. Küçük ayı 7 yıldızdan ibarettir. Aradaki 4 yıldız bir araba şeklindedir. Bu arabaya aradaki 5. yıldız bir ok şeklinde bağlanmıştır. Öndeki 2 yıldız ise 2 atı sembolize etmektedir. Bu araba ve atlar kutup yıldızına bağlıdır ve atlar arabayı saat istikametinde kutup yıldızının etrafından döndürür dururlar. Büyük ayı da 7 yıldızdan ibarettir ve onlar da kutup yıldızına zincirlerle bağlıdır. Her yıldız ya bir kurt ya da ren geyiğidir. Onlar da zincirlerini zorlayarak, küçük ayıyı yakalayarak atları parçalayıp yemek için kutup yıldızının etrafında döner dururlar. Diğer bütün gök cisimleri ise büyük ayının zühre takım yıldızından çaldığı ve kuyruğundaki 3 yıldızdan ortadaki yıldızın hemen yanına hapsettiği Alkor adlı yıldızı oradan alıp zühre yıldızını 7 yıldıza tamamlamak için kutup yıldızının etrafında dönerler. Onların da hareketi saat yönündedir. Nitekim tanrılar da saman yolunda saat yönünde hareket etmişlerdir. Bu düzenin bozulması inanışa göre bir felaket olacaktır. Gök bir çadır gibidir. Çadır aynen gök kubbeye benzer. Şaman çadırı, Hakan çadırı, şaman çadırının ortasında bir direk vardır. Bu direk aynen göğün direği gibidir. Direğin ucuna gelen yer çadırın tepesi açıktır. Buraya göğün kapısı denir. Kutup yıldızına da göğün kapısı denir. Şamanlar ayinlerinde trans halinde çadır direğine tırmanırlar. Ancak göğün kapısına kadar, çadırın tepesine kadar gidebilirler, öteye geçemezler. Zaten Bay Ülgen de ruhlarını kutup yıldızına gönderir ve şaman orada ruhlarla görüşür. Şaman Ülgen ile hiçbir zaman görüşemez. Kutup yıldızına kadar gelen ruhlar da oradan aşağıya, insanların yaşadığı dünyaya inemezler. Şaman gündüzleri ayin yapmaz diyor Cemal Şener. Kabul ederim, mantıklı görünüyor. Şamanın elinde alet edevat olmadığı için görünürle idare edecektir. Güneş görünürde doğudan güneye ve batıya hareket eder. Şaman da aynı hareketi yapar. Zaten diğer gördükleri de aynen öyledir. Şamanın hareketi saat istikametindedir. Tam da burada şamana yüklenen o fizik ötesidir, tanrısal güçleri vardır gibi derin, batıni sözlere bir soru ile karşılık vereceğiz. Yıldızlar neden gökyüzünde doğudan batıya doğru hareket eder? Cevabını da verelim. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için. Biz insanlar fizik ötesi güçlere sahip değiliz. Ancak dünyanın dönme ekseninin kutup yıldızının hemen yakınından geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden dünyadan bakıldığında çok yavaş hareket etmesine rağmen kutup yıldızı hareketsizmiş gibi görünmektedir. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir. Bu dönüş aynı zamanda güneşin etrafında da gerçekleşmektedir. Şaman bunu neden bilmez? Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya, yine güneşin etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü neden bilmez de, dünya da dahil tüm evrenin kutup yıldızı etrafında döndüğünü sanır? Küçük bir bilgi daha vermemiz gerekiyor. Dünyaya en yakın yıldız Güneş'tir. Daha sonra 4.3 ışık yılı uzaklıktaki Alfa Centauri gelmektedir. Işığın bir yılda kat ettiği uzaklık ise 9 trilyon kilometre kadardır. Kutup yıldızının en azından Alfa Centauri'den ötede bulunduğu bilimsel olarak saptanmıştır. O halde bu kadar kilometreyi geçen şaman dönüp arkasına baksa dünyanın yuvarlak olduğunu, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü, kutup yıldızının sistemle ilgisinin bulunmadığını, dünyanın güneş sistemine bağlı bulunduğunu görecektir. Gökteki yıldızların kutup yıldızı etrafında döndükleri ise tek kelimeyle kurgudur. Böyle bir sistem yoktur. Bu kadar açık seçik olan bir konuda Alevilerin hareketi şamanın hareketi gibidir demek doğru olmaz. Hangi Alevi göğün bir çadır olduğunu, çadırın yırtıklarından yıldızların göründüğünü düşünmektedir? Hangi Alevi evrenin kutup yıldızının etrafında döndüğünü düşünüyor? Diyelim ki düşünüyor. Peki neden şamanın tersine semah dönüyor? Eleştirdiğimiz yazarlar Alevilerin kadim geçmişte gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü bildiğini de iddia etmektedir. Bu da doğru değildir. 1200'lü yıllarda ya da İlhan Cem Ersevi'nin Cemal Şener'in söylediği gibi 600'lü İslam'ın başlangıç yıllarında Alevilerin güneş merkezi düşündüklerini, sistemi doğru bildiklerini iddia etmek için sağlam verilere ihtiyaç vardır. Ancak haydi bir soru soralım. Dede postta oturuyor, zakir deyişler okuyor. Canlar dedenin önünde daire oluşturmuşlar, semah dönüyorlar. Bu mizansen nasıl oluyor da gezegenlerin güneşin etrafında döndüğü gibi bir durum arz ediyor? Güneş sistemi böyle mi? Güneş ortada, gezegenler etrafında bir elipsin yörüngesinde dönmüyorlar mı? Peki dede neden semah dönenlerin ortasında bulunmuyor? Bazı derin batıni açıklamalar yapmaya çalışanlar, evet dede dışarıda oturuyor, semah dönenler güneş sisteminin de başka bir sisteme bağlı olduğunu anlatmaya çalışıyorlar diyebilirler. En yakın göksel sistemi bile doğru bilmezken başka sistemleri doğru anlamak mümkün değildir. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 102.